Çölde Sayım 13. bölüm. Aslında kopuk olmaması için biraz daha önden okumak istiyorum onu. Normalde 25. ayetten itibaren bizim için geçerli olacak ama o 25. ayetten eğer başlarsam bir kopukluk olabileceğini düşündüm. O açıdan belki birkaç ayet öne gidelim. 17. ayete bakalım. Birkaç ayet okuyalım orada. 17. ayette şöyle diyor. Musa Kenan ülkesini araştırmak üzere onları gönderirken Negev'e dağlık bölgeye gidin dedi. Nasıl bir ülke olduğunu, orada yaşayan halkın güçlü mü, zayıf mı, çok mu, az mı olduğunu öğrenin. Yaşadıkları ülke iyi mi, kötü mü, kentleri nasıl, surlu mu, değil mi anlayın. Toprak nasıl, verimli mi, kıraç mı, çevre ağaçlık mı, değil mi? Elinizden geleni yapıp orada yetişen meyvelerden getirin. Mevsim üzümün olgunlaşmaya başladığı zamandı diyor. Ve ondan sonra atlıyoruz 25'e. 40 gün dolaştıktan sonra yani gönderildikten ve onlar 40 gün dolaştıktan sonra adamlar ülkeyi araştırmaktan döndüler. Paran çölündeki Kadeş'e Musa ile Harun'un ve İsrail topluluğunun yanına geldiler. Onlara ve bütün topluluğa gördüklerini anlatıp ülkenin ürünlerini gösterdiler. Musa'ya bizi gönderdiğin ülkeye gittik dediler. Gerçekten de süt ve bal akıyor orada. İşte ülkenin ürünleri. Ancak orada yaşayan halk güçlü. Kentler de surlu. Çok büyük. Orada Anak soyundan gelen insanlar bile gördük. Amalekliler, Negev'de, Hititler, Yevuslular, Amorlular, dağlık bölgede, Kenanlılar da denizin yanında ve Şeria ırmağının kıyısında yaşıyor. Kalev Musa'nın önünde halkı susturup oraya gidip ülkeyi ele geçirelim. Kesinlikle buna yetecek gücümüz var dedi. Ne var ki kendisiyle oraya giden adamlar bu halka saldıramayız. Onlar bizden daha güçlü dediler. Araştırdıkları ülke hakkında İsrailler arasında kötü haber yayarak boydan boya araştırdığınız ülke içinde yaşayanları yiyip bitiren bir ülkedir dediler. Üstelik orada gördüğümüz herkes uzun boylu. Nefillerin soyundan gelen Anaklıları gördük. Onların yanında kendimizi çekirge gibi hissettik. Onlar da öyle göründük. Yani düşünün biri yani biz çekirgenin yanında neyiz? Deviz değil mi? Çekirge ayağımızın altında ezilmeye mahkum. Halk sonunda gidenler araştırmak için gidenler gördüler ki anladılar ki evet biz onlardan güçsüzüz. Ve bir hiç durumundayız. Evet sevgili kardeşler. Gerçekten bu okuduğum parça gerçekten İsrail tarihinin en çok önemli, anlamlı olayını anlatıyor bize. Yani çok önemli bir olayı burada bize açıklanmakta. İsrail halkıyla ilgili olarak. Açık bir dille bunu söylemek gerekiyorsa, ifade etmek gerekiyorsa, olay karşısında burada halkın, yani o 12 kişinin gidip geriye döndükten sonra yaptıkları rapor sonucunda halkın gösterdiği tepkiye baktığımız zaman aslında şunu net bir şekilde görebiliyorum gerçeği söylemem gerekirse. Bizlerden farklı değiller. Yani orada bizler olsaydık onlardan çok daha farklı bir tutum göstereceğimizi sanmıyorum. Mutlaka onlar gibi bizler de iki ayağımız bir pabuca girip korku içerisinde tril tril titrerdik sevgili kardeşler. Onun için onların sergilediği tutum, davranış bizi hiç şaşırtmasın. Onlardan çok farklı varlıklar değiliz. Burada olan kişiler olaraktan sevgili kardeşler. Şimdi biliyorsunuz İsrail halkı Mısır'a köleydi. Daha sonra Tanrı olağanüstü bir yol kullandı. Ve olağanüstü yol kullanaraktan ne yaptı? O halkın Mısır'ın köleliğinden kurtardı. Yani Musa aracılığıyla halkın kölelikten kurtulmasını sağladı. Daha sonra ne yaptı? Tanrı onlar için bir ülke vaat etti. Kenan diyorum. Değil mi? Ve onu okuduk burada. Nasıl bir ülke? Bal akan, süt akan. Yani orada tabii ki bal vardı, süt vardı ama oradaki bal ve süt verimliliği gösteriyor. Yani verimli topraklardı, zengin topraklardı. Tanrı'nın o halk için vaat ettiği topraklar sevgili kardeşler. Ve ne yapıyor Tanrı? Adım adım onları ne yapıyor? Vaat edilen ülke sınırına gelmelerini sağlıyor. Şimdi halk ülke sınırına ulaştıklarında halkın Tanrı'nın yönlendirmesiyle Musa ne yapıyor? Tanrı Musa'yı yönlendiriyor ve Musa bir şey yapıyor. Okuduk burada aslında o 13. bölümü baştan itibaren okursanız sonuna kadar onu çok daha net bir şekilde görmek mümkün. Ama burada bir şey yapıyor. Yani ülkeyi gidip araştırsınlar diye 12 oymaktan kişiler seçiyor. Doğru mu? Bir heyet kuruyor. Hani nasıl bizlerde kilise toplantılarında her zaman bir heyet kurarız. Bir konuyu tartışmak için, bir konu üzerinde konuşmak için bir heyet oluştururuz. O heyet ne yapar? Toplantıya önderlik eder, öncülük eder. Bir heyet kuruyor ve sonrasında da onları ne yapıyor? O heyeti kurduktan sonra, o grubu oluşturduktan sonra onları o ülkeye gönderiyor. Yani deyimi yerindeyse casus olarak onları gönderiyor. Toplam kaç kişi? Az önce söyledim. Toplam 12 kişi. Ve bu 12 kişinin içerisinde Kaleb ile Yeşuda var. Kaleb ile Yeşuda var. Demek ki bu gönderilen 12 kişi 40 gün boyunca araştırıyor, inceliyorlar, bir rapor elde ediyorlar. Ve rapor elde ettikleri raporu tekrar geriye döndüklerinde ne yapıyorlar? Orada açıklıyorlar, elde ettikleri raporu orada açıklıyorlar. Şimdi raporun biliyorsunuz, raporun bir giriş bölümü var, bir de sonuç bölümü var. Yani nasıl ki bir kitap okurken girişi var, gelişme, sonuç, üç bölümden oluşuyor. Buraya baktığımız zaman da bunu görebiliyoruz. Şimdi verilen rapora baktığımız zaman raporda, raporun ilk kısmında eleştirilebilecek hiçbir şey yok. Harika bir rapor diyebiliriz. Diyor ki 27. ayette okuduk. Raporun ilk kısmı bize diyor ki gerçekten de süt ve bal akıyor orada diyor. Şimdi güzel bir sonuç bu değil mi? Ben şimdi raporun diğer ikinci kısmına bakmazsam eğer, rapor böyle bir raporu ben elime aldığım zaman, baktığım zaman gerçekten de harika, umut dolu bir rapor olduğunu, bir sonuç olduğunu söyleyebilirim. Hiç de yanlış olmaz. Dediğim gibi ama ikinci kısmına baktığımız zaman ama sözüyle başlayan, yani ancak ama sözüyle başlayan kesime baktığımız zaman hiç de iç açıcı bir durum olmadığını görebiliyoruz sevgili kardeşler. Bunun kanıtı 28. ayetin başındaki ama sözü, ancak sözü. Bunu net bir şekilde onaylıyor. Gönderilen 12 kişiden onu ama diyerek sözlerine devam ediyorlar. Şimdi biliyorsunuz ama sözünden sonra atmosferin farklı bir yöne doğru kaydığını herhalde bilmeyenimiz yoktur. Şöyle düşünelim. Bir konu üzerinde konuşuyoruz. Değil mi? Bir konu üzerinde konuşuyoruz ya da tartışıyoruz. Fikir alışverişi yapıyoruz. Belirli bir noktaya geldikten sonra içimizden biri diyor ki iyi ama dediğinde ne oluyor? İyi güzel söylüyorsun ama dediğinde ne oluyor? O ama sözü bir anda ortamın atmosferini değiştiriyor. Doğru mu? Yani bir şey yapma arzusu varsa, bir şeyler, bir takım kararlar alma arzusu varsa ne oluyor? Birdenbire ama sözünden sonra birdenbire o arzu, o keyif kaçıyor. Keyif bozuluyor. Ve ne oluyor? Birdenbire atmosfer bambaşka yöne doğru gitmeye, kaymaya başlıyor. Ve ortamı kaygı ve kuşku egemen oluyor sevgili kardeşler. Millet başlıyor kaygılanmaya ve kuşku duymaya. Ve dediğim gibi eğer bir şey yapmak varsa arzunda onu da yapmaktan vazgeçip gidiyorsun. İşte burada olan tam böyle bir durum sevgili kardeşler. Raporun ilk kısmında bir şey yok. Harika bir umut verici bir durum. Ama sözünden sonraki ifade tamamen ortamı geriyor ve tamamen ortamı farklı bir yöne doğru kaymasına neden oluyor. Şöyle diyorlar 28 ve 31. ayetlerde. Ama orada yaşayan halk güçlü. Şimdi güzel, iyi, bal akıyor. Verimli topraklar, harika topraklar, mükemmel topraklar, tam arz ettiğimiz topraklar. Ama orada yaşayan halk güçlü. Kentleri de surlu ve çok büyük. Bu halka saldıramayız. Onlar bizden daha güçlü bir halk diyor. Yani iyi söylüyorsun, güzel söylüyorsun, biz gitmesine gidelim ama bu mümkün değil. Yani açık olarak da bunu söylemeye çalışıyor. Çünkü bizlerden çok daha güçlü durumdalar. Demek ki şöyle düşünebiliriz. Önümüzde dikili olan engel bizlerden çok büyük olduğu için o engeli aşabilmemiz, o engeli aşıp öbür tarafa geçebilmemiz mümkün değil diyorlar. Bu ikinci kısım, raporun ikinci kısmı bize bunu açıklıyor, sergiliyor sevgili kardeşler. Ben diyorum ki bu noktadan sonra, yani bu açıklamadan sonra kendimi görüyorum bazen. Eminim ki hatun da burada da kendisini görüyor. Belki Özlem sen de burada kendini görüyorsun. Şimdi değil mi? O bir anda güzel o akış içerisinde bir anda bir takım şeyler ne yapıyor? Senin o var olan umudunu da alıp götürüyor sanki değil mi? Şimdi bakın. Burada şöyle deme ihtiyacı duyuyorum. Ah şu korkularımız. Ah şu korkularımız. Ne varsa bu korkularımız da var. Yani ben eminim ki burada bunu dolu dolu yaşayan bizim kardeşimiz hatundur. Ama yine de onun üzerinde yeri geldiğinde, zamanı geldiğinde zafer elde eden de çoğu zaman odur. Hatundur. Ben de çoğu zaman korkulardan dolayı kendimi çok berbat bir durumda hissettim. Ama Özlem'in yaptığı gibi o anda o telaş içerisinde, o korku içerisinde yüzümüzü Rab'be çevirmiş olmamız o korkuyu daha iyi bir şekilde aşma mümkün hale geliyor sevgili kardeşler. Bakın ben baktığım zaman gerçekten araştırdığımda, birazcık kafa yorduğumda, düşündüğümde korku genelde gerçekten hep korkunun içerisinde ama sözü var. Burada da ama sözü var. Ya güzel söylüyorsun, iyi anlatıyorsun, iyi söylüyorsun ama kardeşim şunu da görmek lazım. Demek ki korkuda her zaman ama var. Bunu bilmemiz lazım. Ve her zaman bir engel var. Ama ve bir engel. Korku her zaman zorluklara odaklanıyor. Yani korku olumluluğa değil, olumsuzluğa, zorluklara daha çok fazla odaklanıyor. Yani senin önünde dikili olan soruna odaklanmanı sağlıyor korku. Yani tersine değil, tam soruna odaklanmanı sağlıyor. Korku hiçbir neden dinlemez. Yani sen bir şeyler açıklasan da, o kişiyi teşvik etmeye çalışsan da korku hiçbir zaman neden dinlemiyor ve her zaman şunu diyor. Bu ya da şu olsaydı eğer, o zaman daha iyi olurdu. Yani ne yapıyor? Dünün rahatlığını arıyor korku. Anlatabiliyor muyum? Yani birkaç gün öncesi ya da dün ya da birkaç gün öncesi yaşadığın o güzel şey, ya iyi ama öyle bir ortam olsaydı, şimdi o yaşadığım birkaç gün önce yaşadığım durum olmuş olsaydı aşmam biraz daha kolaylaşırdı. Yani dünün rahatlığını, önceki günlerin rahatlığını arıyor korku. Bunu da açık bir şekilde söylemek istiyorum. Ama değerli kardeşler, iş yaşamında olsun, aile yaşamında olsun ya da içinde bulunduğumuz insanlarla olan ilişkilerimizde olsun, Rab Tanrı bizim bu şekilde davranmamızı, bu şekilde hayatımıza devam etmemizi istemiyor. Yani korku modunda kalarak, korku modunda kalarak sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmemiz mümkün değil. Onun için Tanrı bunu istemiyor bizden. Korku moduyla istenilen noktaya gelebilmemiz kesinlikle olanaksız sevgili kardeşler. Hiçbir şekilde sağlıklı bir şekilde ilerleme de kesinlikle olmayacaktır. Bunun da altını önemli çizmek isterim. Şimdi ortaya nasıl bir sonuç çıkıyor? Ortaya nasıl bir sonuç çıkıyor? 12 kişi vardı ama 10 kişi o 2 kişiden çok farklı bir şekilde konuşuyorlar. Yani bu şunu gösteriyor bize. Yüreklerinde oluşan korkudan dolayı, gittikleri yerde gördüklerinden dolayı, o engellerden dolayı Rab Tanrı'nın vaat etmiş olduğu ülkeye gitme fikrinden vazgeçiyorlar. Tanrı onlara vaat etti o ülkeye gitmek için ama korku ne yaptı? Onların iki ayağını bir pabuç içine soktu ve onlar vazgeçtiler. Yani gitme niyetinde idiler. Büyük bir umutla başladı bu insanlar. Yani sıkıntı yoktu, sorun yoktu. Rab onları adım adım, değerli kardeşler, yani gerçekten değişik durumlardan geçirerek onları o noktaya getirdi, güzel bir noktaya getirdi. Büyük bir umutla başladılar ama o umut devam etmedi aynı şekilde ve korku onların ayaklarını iki pabuç içerisine sokmuş oldu. Ve gördükleri karşısında kendilerini çekirgeler gibi ayaklar altında ezilecek kişiler olaraktan gördüler. Yani güçten yoksun, bizim gücümüz onlara yetmez noktasına geldiler. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Yani ruhsal danışmanlık da arada bir yaptığım için biliyorum. Şimdi psikolojik, yani bir psikolog gözüyle baktığım zaman, şimdi bir kişi ya ben neyim ki? Ya ben hiçbir değerim yok. Ya ben zaten gücüm yok. Ben zaten onu yapacak yeterlikte değilim. Ben zaten zayıfım. Bunu söyleyen insanlara ne denir? Bir psikolog ne der? Sende küçüklük kompleksi mi var derler, değil mi? Sende bir kompleks mi var? Küçüklük kompleksi mi var? Doğru mu? Şimdi bunlarda sanki öyle bir durum var. Yani kendilerini düşün, Tanrı onlara o kadar büyük destek vermiş olmasına rağmen, o kadar iyi bir şekilde onlara hizmet etmiş olmasına rağmen onlar öyle bir noktaya geldiler ki bir kompleks içerisine girdiler. Bizler neyiz ki ya? Bizler bir hiçiz. Onların karşısında yapabilecek hiçbir şeyimiz yok. Biz bittik. Pilimiz bitti. Eller yukarı. Ya sen hasta mısın? Sende küçüklük kompleksi mi var sevgili kardeşim? O kişiler orada Tanrı'nın dışında her şeyi görmüşlerdi. Baktılar, bütün engelleri, bütün sorunları, bütün sıkıntıları, bütün problemleri gördüler. Ama bir şeyi görmediler. Tanrı'yı orada görmediler sevgili kardeşler. Vaat edilen ülke aslında pratik olarak düşündüğümüz zaman onların geleceğini belirleyecekti. Vaat edilen ülke. Değerli kardeşler, yani o ülke onların geleceğini belirleyecek. Bir şekilde geleceği nasıl yaşamaları gerektiği konusunda onları, o vaat edilen ülke onları bir şekilde biçimlendirecekti değerli kardeşler. Evet, pratik olarak düşündüğüm zaman şöyle diyebiliriz. O zaman onlar Eğer vaat edilen ülke onların geleceğini açıklıyorsa bize, geleceği nasıl olacak, gelecekleri nasıl olacak konusunda bize bir bilgi veriyorsa vaat edilen ülke, o zaman şöyle bir soru sormak geliyor içimden. Bizler geleceğe baktığımız zaman ne görüyoruz? Bizler geleceğe baktığımız zaman ne görüyoruz? Sadece onlar gibi devleri mi görüyoruz? Yani aşılması güç, imkansız engelleri mi görüyoruz? Yoksa o sorunların, engellerin yanında da Rab Tanrı'yı da mı görüyoruz? Bunu ben niye söylüyorum? Değerli kardeşler, 12 kişi de bu 10 kişiyle beraber giden iki kişi olan Yeşu ve Kaleb de aynı şeyleri gördüler mi, görmediler mi? Gördüler mi, görmediler mi? Aynı şeyleri gördüler. Ama Kaleb ve Yeşu'nun yorumu tamamen farklıydı. Yani burada onun için size bu soruyu sordum. Bizler geleceğe baktığımız zaman ne görüyoruz? Sadece devleri mi, yani aşılması güç engelleri mi görüyoruz? Yoksa o engellerin yanında Kaleb ve Yeşu gibi engeller var. Sorunlar var tabii ki. Ama o engelin yanında da ondan çok daha güçlü Rabbimiz var. İsa Mesih'in kendisi var. Rab Tanrı'nın kendisi var. İşte bu gözlerle biz onu görmemiz gerekiyor. Biz bunu kendi gözümüze göremiyoruz ama Rabbim bize verdiği kutsal ruh sayesinde ruhun gözleriyle Tanrımızın iş başında olduğunu görebiliyoruz sevgili kardeşler. O bizleri teselli etsin. İşte sen eğer orada o anda o sıkıntı içerisinde, o kaos içerisinde dua edebildiysen ruhsal gözle baktın. Onun için orada Tanrı'nın senin yanında olduğunu, yalnız olmadığı bilincine vardın tekrar. Tekrar hatırlamış oldun. Onun için güzel uydu. Yani senden hep örnek veriyorum ama Özlem kusuruma bakma. Ya bizler ne görüyoruz sevgili kardeşler? Evet, bizler ne görüyoruz? Evet, bizler şunu söyleyebilirim. Sıkıntıların, sorunların, problemlerin neyse bol olduğu bir dünyada yaşadığımız kesin. Bunun tersini söylememiz mümkün değil, doğru mu? Sıkıntımız var, sorunlarımız var, problemlerimiz var. Bu kesin. Aile içinde olsun, iş yerinde ya da insan ilişkilerinde olsun sorun, hakikaten Türkçe'de bir ifade var, diz boyu diyoruz. Yani buraya kadar, dizlere kadar gömülmüş vaziyetteyiz sorunlardan dolayı. Bir taraftan hastalıklar var, mücadele etmemiz gereken hastalıklar var. Diğer taraftan iş ya da aile sorunları var, doğal olaraktan. Başka bir tarafta ise bakıyoruz ki ülke, dünyamızın bazı bölgelerinde savaşlar var. Hızlı bir şekilde devam ediyor. Ki bugün insanın sürekli sorduğu bir soru var. Ya madem ki Tanrı var, niye savaşlar devam ediyor? Bu çok sık sorulan bir soru. Ben de her zaman kısa ve net bir şekilde söylüyorum. Bunu anlayabilmen için önce sen nasıl bir insan olduğunu tanıman gerekiyor. Yani eğer sen Tanrı'nın gözünde kusursuz, lekesiz, buruşuksuz bir yapı içerisindeysen bu dünyada savaşın olması mümkün değil. Savaş olmasının tek nedeni biziz. Kötü olan Recep'tir. Ne diyor? Bak çok güzel bir ayet okuduk değil mi? Bu çok önemli. Dışarıdan bizi hiçbir şey kirletmez. İçimizden çıkan bizi kirletir. Bütün o fuhuştur, zinadır, adam öldürmedir. Hepsi yürekten kaynaklanıyor sevgili kardeşler. Demek ki ben diyorum ki insanlar bugün devrim peşinde koşuyorlar. Bir de kırmızı devrim, beyaz devrim, yeşil devrim, birçok devrimler var. Renkleriyle ifade edilen. Ben diyorum ki gerçek devrim yürekte olması lazım. Gerçek devrim yürekte gerçekleşirse, yani barışman gerekiyor ki Tanrı'yla insanlarla da barış içerisinde yaşayabilirsin. Tanrı'yla barışmadıkça insanla, ben kardeşimle barışmam mümkün değil. Önce Tanrı'mla barışmam gerekiyor ve o aldığım barış ile insanlarla da barış içerisinde yaşamam mümkün hale geliyor sevgili kardeşler. Evet, savaşlar devam ediyor. Normal gözle baktığımız zaman sanki gerçekten de Tanrı yokmuş gibi bir dünyada yaşıyoruz. Tanrı yok. Nerede Tanrı? Hani bütün kötülükler diz boyu devam ediyor. İnancımızdan dolayı bile insanlar bize karşı duruyor. İnancımızdan dolayı. Bizi küçük görüyor. Senin beynini yıkamışlar diyor. Sana ne kadar para verdiler? İncil'in içerisinde ne kadar dolarlar verdiler? Ben yaşadım bunları. Ülkemde yaşadım. Bırak şimdi bize anlatma. Kutsal kitaba sana hediye edilen İncil'in içerisinde kaç dolar aldın? Kimsenin beynini yıkadı. Ben her zaman söylüyorum, kimse bana 5 kuruş para vermedi. Ben inancımdan dolayı 2 günlük göz hapsi bile yaşadım ülkemde. Ve bunu da onurla söylüyorum. Hiç yani onurla, tabii o dönemde bunu konuşmak o kadar kolay değil ama onurla söylüyorum. Benim için büyük bir onurdu. Rabbimi inkar etmedim. Adaletin önünde, mahkemenin önünde İsa Mesih izleyicisi olduğumu söyledim. Hristiyan olduğumu söyledim. Net bir şekilde. Ama bakın, övünmüyorum. Övünsem de yeridir. Ama benim bugün bu noktaya gelmemin tek nedeni, dört dörtlük başarılı olmasam da Rab'be gösterdiğim sadakattir. Sona kadar sadık ol. Sona kadar sana yaşam tacı vereceğim. Biz galiplerden üstünüz sevgili kardeşler. O devler gibi olabilir bizim sorunlarımız. Aşılması güç olabilir, zor olabilir. Ama biz çekirgeler de olsa, öyle görünsek de onların gözünde, içimizde olan dünyada olandan büyüktür, hamdolsun. Hamdolsun. Bu harika bir şey. Bu bizi teselli etsin sevgili kardeşler. İnsanlar bize karşı. Ve insanlar bize karşı durduğu için bizlere bakan insanlar bizler de doğal olarak da ne yapıyoruz? O 10 kişi gibi, o 12 kişiden 10 kişi gibi davranmaya başlıyoruz. Geleceğe baktığımız zaman umut yok. Ne yapacağım? Kaos içerisindeyim. Sıkıntı içerisindeyim. Sorunlar diz boyu. Ne yapabilirim? Nasıl çıkabilirim? Bunu nasıl aşabilirim? Ben eminim ki yani beni sonra düzeltir aşağıda Sami. Sami'nin Türkiye'ye gitmesi onun yüreğine büyük bir sevinç yaratıyor. Bundan kuşkum yok. Ama ben eminim ki yüreğinde yine adı korkuysa korku var. O korku ne biliyor musun? En büyük korkusu. Abime nasıl konuşabilirim? O çok ağzı çok güzel laf yapan yeğenime nasıl laf yetiştirebilirim? Onun da kendine özgü Sami de yeterince iyi bir noktada ama o korkular var. Yoksa beni düzeltsin. Yani gitmesi büyük bir sevinç. Anneyi babayı görecek. Ama öbür taraftan da kaygısı var. Nasıl geçecek? Kaygısı. Doğru mu? Bende de oluyor her zaman. Hiç bunu inkar etmiyorum sevgili kardeşim. Ama burada önemli olan nedir biliyor musunuz? Önemli olan nedir? Önemli olan benim Recep olaraktan, dikkat edin, lütfen bunu yazın. Benim geleceğe nasıl baktığım çok önemli. Ben geleceğe nasıl bakıyorum? Burada bence önemli nokta bu. Yani öne çıkarmam gereken nokta bu sevgili kardeşler. Yani olaylara, durumlara ya da bize karşı duruşlara bakarken nereden ve nasıl baktığımız çok önemli. Değil mi? Buradan bakmak farklı, buradan bakmak farklı. Nereden bakmak, bir de nasıl baktığın da çok önemli. Aşağıdan yukarı mı bakıyorsun, yukarıdan aşağı mı bakıyorsun? Yani durumlara, sorunlara, engellere nereden ve nasıl baktığımız gerçekten asıl önemli olandır. İşte ben bugün aslında sizlerin dikkatini bu noktaya çekmek istiyorum daha çok değerli kardeşler. 12 kişiden 10'u gördükleri karşısında böyle bir yorum yaparlarken diğer 2 kişi Kaleb ve Yeşu tamamen farklı bir yorum yapmışlardı. Aslında dediğim gibi aynı şeyi görmüştü bu insanlar ama buna rağmen bu aynı şeyi görmüş oldukları için ben şunu bekledim. Aslında aynı şeyleri gördük. Şimdi siz hepiniz beni görüyorsunuz. Ama ben bilmiyorum yani beni yorumlayın desem normalde aşağı yukarı birbirinizi tamamlayan yorumlar olması lazım. Doğru mu? Çünkü aynı şeyi görüyorsunuz. Aynı Recep'i görüyorsunuz. Şimdi onlar da 12 kişi olaylara baktıklarında aynı şeyi gördüler. Ve ben doğal olaraktan bekliyorum ki 12'si de doğal olaraktan aynı yorumu yapmaları gerekiyordu. Ben böyle bir şey bekliyordum. Yani her 12'si de aynı yorumu yapmaları gerekiyordu. Ama tam ters bir duruş sergiliyorlar. Kaleb ve Yeşu tam bir ters bir duruş sergileyerekten farklı bir yorum yapıyor. Bakın ne diyor? Kaleb 30. ayete bakın. Çok seviyorum bu ayeti. Davut da Goliat'ın karşısındayken çok enteresan bir ifade kullanmıştı değil mi? Sen kılıçla geliyorsun, ben Rabbin diri Tanrı'nın adıyla geliyorum demişti değil mi? Meydan okudu Goliat'a. Bak Kaleb diyor ki Musa'nın önünde halkı susturup oraya gidip ülkeyi ele geçirelim. Ya aynı şeyi görmedi mi bu insanlar? Kaleb ve Yeşu da aynı şeyi gördüler. Oraya gidip ülkeyi ele geçirelim. Kesinlikle buna yetecek gücümüz var dedi. Ben şaşırıyorum ya. 12 kişiden 2 kişi Yeşu ve Kaleb diyor ki biz bunu yapacak güçteyiz. Kaleb ve Yeşu bedensel olaraktan baktığımızda diğer 10 kişiden çok daha mı üstün özellikleri vardı? Çok daha mı farklı bir güce sahiptiler? Farklı bir tanrıya mı aittiler? Hayır. Ama bunlar bambaşka, tam ters bir yorum var. Kesinlikle buna yetecek gücümüz var dedi. Ben diyorum ki Rabbe yakın birinin verebileceği en etkili yanıttır bu değerli kardeşler. Bundan daha etkili bir yanıt ben düşünemiyorum. Gerçekten. Mükemmel bir yanıt. Sırtını tamamen Rabbe dayamış biçimde tam bir karşı duruş sergiliyor Kaleb ve Yeşu. Bu nasıl olur? Değerli kardeşler nasıl kesinlikle buna yetecek gücümüz vardır diyebiliriz? Bu nasıl olabilir? Bu mümkün mü? Bunun bu şekilde olması mümkün mü? Mümkün mü? Mümkün mü? İmanla güvenle mümkün. Mümkün mü Christina? Mümkün mü? Hatun. Çok güzel. Tabii. Ben de farklı bir şekilde tabii. İkinizin de söyledikleri doğru. Diyorum ki hesaba Rab Tanrı'yı katarsak mümkün. Ya hesaba işte bak ne kadar ama çok teşekkür ederim. Sen bunu güzel söylüyorsun. Sen yapamıyorsun. Zaten sen yapamazsın bunu. Ama sende olan bunu yapacak. Yani bende olan bunu yapacak. Ben de yapamadığım durumlar oluyor. Ama görüyorum ki bütün olayın özü, çıkış noktası Recep'in kendisi. Bakın o iki kişinin Yeşu ve Kaleb ve Yeşu'nun daha sonra ileriki bölümlere baktığımız zaman mesela o Yeşu bölümüne baktığımız zaman orada göreceğiz sonra çok net bir şekilde 85 yaşına gelmiş bir durumda Yeşu, Kaleb. Ve orada ne diyor biliyor musunuz? Çok net bir şekilde. Ben diyor 25 yaşında genç gibi savaşacak güçteyim. Ya 85 yaşında bir kişi savaşmaya hazır. İnanmak mümkün değil. Ama ben diyorum ki evet mümkün sevgili kardeşler. Ben bunu düşünürken, bu sözleri sizlere aktarmaya çalışırken, hazırlık yaparken kendimi gördüm Recep. Hamdolsun dedim ya. Aslında mümkün. Evet mümkün. Ama hesaba Rabbi katarsam mümkün. Bakın o 5000 kişinin doyulma olayına bakın. 5000 kişi Tanrı doyurdu değil mi? İsa Mesih doyurdu. Birkaç parça ekmek, birkaç parça balıkla doyurdu mu? Ne dediler bazıları? Ya onu hesapladı. Matematik zaten şey değildi. Yanlış değildi. Hesapladı, topladı, çarptı. Gördü ki bu 5000 kişiye bu ne ki? Yetmez dedi. Yetti mi, yetmedi mi? Yetti. Arttı bile 12 sepet. Yetti mi? Arttı bile 12 sepet. Neden? Çünkü matematiğe güzeldi. Matematiği güzel yaptı. Ama matematiğin içinde İsa Mesih yoktu. Tanrı yoktu. Hesaba Tanrı'yı katmamıştı. Buradaki durum da tam bu değerli kardeşler. Hesap mümkün mü? Evet mümkün. Ama hesaba Rab Tanrı'yı kattığımız sürece mümkün değerli kardeşler. Bana göre o 10 kişideki en büyük eksiklik hesapta Tanrı yok. Bana göre. Her şeyi gördüler ama Tanrı yok. Değerli kardeşler, Rab Tanrı yok. Evet, onlar Kaleb ve Yeşu kime ait olduklarını biliyorlardı. Kime ait olduklarını bilmiş oldukları için cesaretle kesinlikle buna yetecek gücümüz var diyebildiler. Yani eğer Tanrı bizimleyse, eğer Tanrı benimleyse, eğer ben Tanrı'nın benimle olduğunu biliyorsam ve bundan eminsem, bunu da yeri geldiği zaman söylüyoruz, hepimiz söylüyoruz. Tanrı benimle. Tanrı benimle. Tanrı benimle. O zaman korkuya odaklanmaya, korkuya takılarak gitmeye ne gerek var sevgili kardeşim? Eğer Tanrı'nın seninle olduğunu eğer düşünüyorsan. Şimdi Özlem iki şeyden bir şey yapması gerekiyor o esenliğe kavuşabilmesi için. Ya Tanrı'yı araması gerekiyordu. Ya Tanrı'ya sarılması gerekiyordu. Tanrı'ya eğilmesi gerekiyordu. Ya da şunu diyebilirdi. Ya Recep amca ya da Recep abi işte ben o sıkıntılar içerisindeyken, sorunlar içerisindeyken ne yapayım? İster istemez sorunlar beni başka şeye odaklanıyor. Odaklanmamı sağlıyor. Yani Tanrı pek aklıma gelmiyor. Sorunlarla iç içe olmuş olduğum için. Bunu çoğumuz hepimiz yapıyoruz değil mi? Yani sorunlara odaklanmış olduğumuz için Tanrı'yı pek fazla aklımıza getirmiyoruz. Farkında olmadan. Ve ah bu benim içinde bulunduğum sorunu nasıl aşacağım? Nasıl üstesinden geleceğim? Nasıl sorularını sorarken bu sefer bakış açımızı da kaybediyoruz. Ve her zaman söylediğim gibi Petrus gibi batmaya başlıyoruz sevgili kardeşler. Petrus gibi batmaya başlıyoruz. Evet. Bizleri Kaleb şöyle diyordu. Bizleri Mısır kölelerinden kurtaran, yani o sınıra gelmezden önce, ülkenin sınırına gelmezden önce, Kaleb kesinlikle buna yetecek gücümüz var demesindeki neden ne onu söylemek istiyorum. Bizleri Mısır'ın kölelerinden kurtaran, Kızıl Deniz engelini aşmamızı sağlayan, bunu gerçekleştirdiler mi? Evet. Olağanüstü bir şekilde. Acıktığımızda özel bir gıdayla bizleri besleyen, üstelik bu noktaya gelene dek gündüz bir bulut, gece de bir ateş sütunu içerisinde bize öncülük eden aynı Tanrı değil mi? Aynı Tanrı. Yani onları o noktaya getiren aynı Tanrı değil mi? Aynı Tanrı. E şimdi bu aynı Tanrı bizleri bu kadar korudu, getirdi, bu noktaya kadar getirdi. Bundan sonra bizi bırakıyor mu? Hayır. Aslında aynı Tanrı. Tanrı bir tarafa gitmiş değil. Bizler sorunlardan dolayı, sorunlara odaklandığımızdan dolayı feleğimizi şaşırıyoruz. Yani bakış açımızı şaşırıyoruz sevgili kardeşler. İşte bu nedenle kime ait olduğunu bilmek çok önemli. Yalvarırım size. Yalvarırım değerli kardeşler. Bütün sıkıntılarda, bütün sorunlarda, bütün o aşılması güç görülen engeller karşısında şunu düşünün. Kime ait olduğunu düşün. Marita e-mail yazmıştı bana evle ilgili, ev arıyorlar diye. Bir takım enteresan olaylar yaşadılar. Yani çok enteresan, çok enteresan bir şey. Yani ev sahibi evi beğendiler, ev çok güzel, her şey çok güzel, her şey yerinde. Ve oradaki herhalde ev sahibinin kızı mı biraz astrolojiyle yıldız falıyla ilgileniyor. Doğum tarihiniz ne? Hangi günde doğdunuz? Falan filan filan filan, geleceğine bakacaklar Enver'le Marita'ya. Onlar hakkında, gelecek hakkında yorum yapacak. Uyar mı, uymaz mı? Ve ben onlara dedim ki, değerli kardeşim, ben olsaydım kime inandığımı açıkça söylerdim. Ve onlar da aynısını yaptılar zaten. Ve onlar o ev güzel olmasına rağmen bıraktılar. Ve ben onlara yazdım. En son yazdığımda dedim ki, hiç merak etme. Rab Tanrı sizler için en güzelini, en iyisini, en değerlisini hazırlayacağından eminim. Ama yeter ki ona bakmaya devam edin. Ona bakın. Ona bakın. Ona odaklanın, ona bakın. Bugün olmaz. Belki 3 hafta sonra olmaz. Ama belki 5 ay sonra mükemmel. Bakın, başka bir örnek hatundur. Dua etti. Bir de öyle bir dua etti ki, bir takım detaylar istedi, detaylar. O kelimeyi aradım. Detay. Yani ev olsun ama Rab, bir daire olsun ama balkon olsun lütfen. Yani ev oldu bir tarafa, bir de balkon olacak. Yani ama bak ne kadar güzel gülüyor. Rab balkonlu evi verdi mi, vermedi mi? Ama tam istediğin anda değil. Biraz sürdü, epey sürdü. Ama ne geç ne erken. Tam zamanında. İşte bizim Rabbimiz böyle bir Rab, değerli kardeşler. Yalvarırım size, bu Rab'be bakmaya devam edin. Senin başaramadığını Rab senin için başaracaktır. Devam etmiyorum, burada bırakacağım. Senin başaramadığını, senin beceremediğini Rab senin için başaracaktır ve gerçekleştirecektir. Belki son bir ayet, 40. bölüme bakabilir miyiz? Yeşaya 40. Çok seviyorum. Yeşaya 40. Ayet 31. Buldu mu ya Özlemciğim? Okur musun?
Rab'be umut bağlayanlarsa taze güce kavuşur. Kanat açıp yükselirler kartallar gibi.
Evet.
Koşar ama zayıf düşmez. Yürür ama yorulmazlar.
Şimdi sayfayı söyle. Herkes buldu mu?
890.
Şimdi yavaş oku.
Rab'be umut bağlayanlarsa taze güce kavuşur.
Evet.
Kanat açıp yükselirler kartallar gibi.
Orada kal. Şimdi burada bir soru soracağım. Kimler kartallar gibi güçlü, kartallar gibi varlığını sürdürebilecek durumda olabilir? Kimler? Bitti. Umudun nerede? Umut Mesih'te. Hem de bizim umut diri bir umut. Evet. Amin. Amin. İşte bu. Ya. Ya. Bu kadar basit. Değil mi? Bu neyi gösteriyor? Umudun Rab'dedir. Tek umudumuz Mesih'te, değerli kardeşler. Eğer sırtımızı Rab'be yaslarsak, sırtımızı yasladığımız güç bizim kartallar gibi yükselmemize, kartallar gibi varlığımızı sürdürmemize yardım edecek. Rab'be umut bağlayan Recep, Hatun, Özlem, Hatice, hepiniz, her biriniz evet başarı elde edecektir. Rab ile beraber. Bir yüreklerimizi eğelim. Yüreklerimizi eğelim üzerimize, önümüze. Ve gerçekten aslında o kadar harika gerçekler var ki burada. Onları işittiklerimizle yetinelim şu anda. Hangi noktada olduğumuzu düşünelim. Ve gerçekten de yalnız olmadığımızı bilerek, kime ait olduğumuzu bilerek, onu düşünerek içimizden geliyorsa dua edelim. Ama dıştan, ama içten. Sonra da Sami kardeş duayla toplantıyı kapatır. 20-25 saniye sonra.